Ayrım 4.
Her türlü ihtimal düşünülerek ikinci akşamdan sonra hanımlar da kendilerine bir torba içinde sunulacak oda numaralarını kura ile çekeceklerdir. Cuma, pazar, salı günleri tatil ve istirahat günüdür. Her ayın sonunda yine şu masada toplanacağız. Erkeklerin ve kadınların kaydetmiş olduğu numaraları yalnız iki kişiden ibaret bir komisyon, ki biz bunlara kral kraliçe ünvanını vereceğiz, tetkik edecektir. Kontrol için tebessüm kalfa ile Mesut Ağa'nın ana defterinizde icap ettikçe müracaat edilecektir. Hangi kadın saat 2'den sonra hangi erkeğin odasından çıkmışsa o erkeğin o hanımın odasına girmemesi için icap edenler yapılacaktır. Hanımlarla beylerin numaralarını ve isimlerini yalnız ayrı ayrı defterler olmak üzere Mesut Ağa ile tebessüm kalfa tutacaklardır. Onların her türlü itimadımıza layık olduklarını göreceksiniz. Şurasını söylemeyi unuttum. Bir ay zarfında yalnız 3 gün erkeklerin saat 2'de bir hanımın odasını terk etmelerine müsaade vardır. Bugün haricinde hiçbir erkek hiçbir sebeple bir hanımın odasını terk edemez. İzahatım bilmem biraz muğlak mı oldu? Biraz karışık gibi gözüküyor ama göreceksiniz ki hiçbir karışıklığa meydan verilmeyecektir. İlk günler ve geceler tatlı bir yorgunluk içinde geçti. Sahile inildi, denize girildi. Akşamları ceviz ağaçlarının dibinde serinlenildi. Şehirden en ufak bir gürültü bile gelmiyordu. İşlerin biraz aksadığını haber vermek üzere tembihli bulunan muhtemetler gözükmüyorlardı. Demek işler kendileri başında bulunmadan da yolundaydı. Şehre inen uşak takımına gazete bile getirmemeleri için şiddetli emirler verilmişti. Uşaklar yalnız bazı şeyler getirmekte serbesttiler. Bu sıra şehrin eczanelerinden 3 şey fazla eksildi. Eksilmesiyle beraber yine 10 milyonerden eczan işleriyle uğraşan ikisinin dükkanına doldu. Bunlardan ikisi bir müstahsar, ötekisi pek güzel isimli garip bir nesneydi. İlaçların ikisinin ismi Yohumbine Testoverondu. Diğer maddenin dünya şehirlerinin büyük istasyonlarında rastlanan duvar afişlerinde en iyisinin ismi okunur. Bu şehrin de birkaç tütüncü dükkanının üstündeki levhalarda bu güzel ismi okumak mümkündür. Bel Amore. Ay sonlarında yapılan bir toplantıdan sonra bahçeye çıkılmış, viski içiliyor, kimisi buzlu çay alıyor, petit forlar tıkınıyordu. Fakat o günün kral ve kraliçesinin yüzünde bir sıkıntı, hafif bir üzüntü müşahede olunuyordu. Çaydan sonra bir akasyanın altındaki şezlonglarda kral, kraliçe, servetlerini 2.500.000'e çıkarmış iki hatırlı gizli bir toplantı yaptılar. Toplantının mahiyeti açığa vurulmadığı için bunu kimseler duymadı. Yalnız neticesi şu şekilde günlük tebliğ olarak bir ceviz ağacına çivilendi. Bu 118. tebliğ idi. Hemen ötekiler gibi hiç kimse alakadar olup da okumadı. Biz okuyalım. Tebliğ 118. Milyonerler Çiftliği. Sosyetemizin sıhhi durumunda zuhurede gelen ehemmiyetsiz bir hastalığın mahiyeti hakkında daha fazla malumat edinebilmek için alakalı bir şahsın cemiyetimize duhulüne ihtiyaç hasıl olmuş, bugün krallık meclisi toplanarak şayan-ı itimat bir candan doktorun acilen şatoya getirilmesi hakkında bir karara varılmıştır. İhtiyar maruf bir doktor gelip 10 milyonerle 10 metresini, 30 rum ve çingene kızını, öteki hizmetçileri dikkatle muayeneden sonra ikinci bir günlük emir ceviz ağacına asılmıştı. Bunun da fazla nazarı dikkati celbetmediğini ilave edelim. Bu tebliğ de şundan ibaretti. Tebliğ 119 M.Ç. Yapılan muayene neticesinde hastalığın kimseye sirayetine meydan verilmeyecektir. Zaten buna maddeden imkan da yoktur. Zira herkes hastalığın cinsine göre aşağı yukarı musab sayılır. Doktorumuz hastalarımızdan hizmetçiler dahil 28 kadına insanlığı büyük felaketlerden kurtarmış olan nevicat bir devayı enjekte etmek suretiyle bu işin de önünü alacağını kuvvetle ümit etmektedir. İlacın ismi herkesin malumu olmak üzere ilan olunur. Penisilin. Bu ilacın gayet acil vakalarda kullanılmak üzere hastanelerde bile mevcudu pek az olduğunu, doktor raporlarıyla alınabildiğini muhterem zenginlerimize bildirir, zengin arabasını dağdan aşırır meselenin ilk kısmını hatırlatırız. Kral ve kraliçelik meclisinin şimdiye kadar olağa gelen hastalıkların devalarında olduğu gibi bunu da cemiyetimize tedarik etmek mevkiinde olmadığını teessüfle arz ederiz. Ultraseptil için üzüntüye mahal yoktur. Krallık meclisi bunu bol bol temin etmektedir. Azalarımıza acil şifalar temenni ederiz. 3 gün sonra 120. tebliğe kimse aldırış etmedi. Tebliğ 120 MC. Bir hizmetçi kızla bir uşak, bir de muhterem bir azamız garip bir hastalığa tutulmuşlardır. Bu hastalığın en karakteristik arazi 10 sene sonra başlayacaktır. Demek oluyor ki bu aza ile hizmetçi kız ve uşak kampa hasta hasta girmişlerdir. Doktor. 4 gün sonra tebliğ 121 MC. Hastalık bir kişide daha zuhur etti. Şiddetli tedbirlere başvurmak mecburiyetindeyim. Hastalığın ismi lepredir. Yine kimse aldırmadı. Bu tebliği okuyan bir tek hanım yanındakine boş ver dedi. 5. gün. Tebliğ 122 MC. Hastalık beynelav miskin hastalığı denmekle maruf müthiş bir illettir. Türkçesi cüzzam. Doktor. 6. gün tebliğ filan neşredilmedi. Herkes şehre dönmüştü. Cüzzamlar da dahil şehre yayıldılar. Şimdi koca çiftliğin 20 odasında cinler top oynuyor. İhtiyar harem ağası ile karısı mevkiinde olan 50'lik tebessüm kalpa, metreslerin geceleri yüzdükleri büyük havuzun kenarında Mesut ağanın yarım yapılmış bir ameliyattan arta kalan saadeti içinde hayattan pek memnun oturuyorlar. Köşkü ara sıra ziyarete gelen milyonerlere, canım diyorlar. Bu hastalık eskiden saraylarda da vardı. O kadar korkulmazdı. Yarım harem ağası Mesut ağa ile karısı tebessüm kalpa, dallı budaklı bir ağaca benzeyen ellerini uğuşturarak mangalın korlarını parmaklarıyla karıştırırlarken, kapıcı odasının açık camından şehre bakan milyonere, "Gene buyurun efendim, çok seviniriz. Ah ne güzeldi o günler. Gene gelmeyecek mi dersiniz?" diye sayıklayıp duruyorlar. Jimnastik yapan adam. Onu çok uzaktan görüyordum. Bilmem 50 yaşlarında var mıydı? Denize parça parça dökülmüş kayaların kenarından bir çakıl yol hafifçe yükselir, onun bulunduğu geniş meydanlığa varırdı. Burada yemyeşil, taptaze dikenleri, filiz rengi 3-5 çam vardı. Bu çamların arasında onu beden hareketleri yaparken seyrederdim. Ben kayaların üstünde upuzun yatar, güneşin alnında hülya kurardım. Güneşin alnında kurulan hülyaların pek kötüye kaçmayacağını umabilirsiniz. Evet, hiçbir zaman bulamayacağım kadınımı düşünüyordum. Vur hançeri kadınım diye başlayan şarkıyı da söylerdim bir düzye. Önceleri hiç merak etmedim. Herkes jimnastik yapar. Bunda hiçbir fevkaladelik yoktur. Ama bugünlerde böyle devam ederse insanın da eğilip kalkan, ellerini yukarı sağa sola açan adama bakmaması imkansızdır. Hülyamı bitirir bitirmez, kadının beni hançerlemeyeceğini kestirir kestirmez, başımı sola çevirir, onu ardı kesilmeyen hareketlerini yaparken yakalardım. İlk günler yaptığı hareketlerde benim bakmam yüzünden yanlışlıklar yaptı. Sonra hızla bana arkasını döndü, kendi kendisine. "Niye halt etmeyi seyrediyor, ona ne?" dediğini kim olsa işitirdi. Böyle bir cümle kulağımıza gelmediği halde o rahatsız bir vücudu vardı. Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü. Aramızdaki aralık yarım kilometre yoksa bile 400 metreyi ferah ferah geçtiğinden saçlarının şakaklardaki kıvrım kıvrım beyazlarını da görüyordum. İçimden gülerek böyle devam ederse küçük göbeğini, simsiyah kesilmiş göğüssüz gövdesini, kocaman çirkin ayaklarını, ince baldırlarını bir şeye benzetecek sonunda diyordum. Yüzü hakkında hiçbir fikrim yok. Sokakta görsem tanır mıyım? Sanmıyorum. Ama köyün içinde rastlasam muhakkak tanırım. Bu köyde oturuyorsa evinden yalnız idman yapmak için çıktığına eminim. Öyle olmasa şurada burada rastlamaz mıydım? Ben sabahları ne kadar erken yüzmeye gitsem o oradadır. İlk vapurla gelmiyorsa bu adam bu köylüdür. Ama kimdir? Ya Rabbim! Ona yakından bakmak, hatta konuşmak da kafamdan şöyle bir geçti. Vazgeçtim, ayıp olacaktı. Ne diyecektim? Her gün burada jimnastik yapıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar buradasınız. Sahiden jimnastik bir halt ediyorsa şimdiye kadar sizin müthiş bir şey olmanız lazımdı. Ama ilk günden beri aynısınız. hatta daha zayıfsınız mı diyecektim. Günler geçiyor, yaz da geçiyordu. Merak ettiğim halde adamı yakından görmek de nasip olmuyordu. Hareketlerini bitirdikten sonra dakikası dakikasına diyebileceğim bir dikkatle vücudunun her tarafını güneşte döndüre döndüre siyahlatıyor, sonra denize atlıyor, kurbağalamayı yüzerek epeyce açılıyordu. Döndüğü zaman tam 10 dakika hiç hareketsiz uzanıyor, sonra kayalara doğru yürüyüp güneşin karşısında güneşe tapar gibi idmanına devam ediyordu. Kollarının pörsük adeleleri oynuyor, göğsünün kılsız memeleri sallanıyor, ben bakmaktan 4-5 defa yoruluncaya kadar jimnastik devam ediyordu. İki ayağını sımsıkı birleştirip de eğilip ellerini yere yapıştırdığı zaman bir şey fark ettim. Bu adamın bacakları hakikaten güzeldi. Bir kısrak ayağı gibi sinirli, ince ve güzeldi. Herhalde bir ecnebi bu adam, dedim. Bizde böyle adam bulunmaz. Bulunsa bile nadirdir. Biz kundakta ayaklarımız çarpık büyürüz. Çarpık olmasa bile iki bacağımızı birleştirdiğimiz zaman iki bacağımızın arasından her zaman bir manzara görmek kabildir. Onun gittiği deniz kenarına bir zaman ben gidemedim. Başka kayalar buldum. Oralarda denize girdim. Denize, tembelliğe, güneşe verdim kendimi. Ben o adam gibi denizden, güneşten hiçbir şey beklemiyordum. Yalnız saatlerin geçmesini istiyordum. Bu kadar işin içinde kötü şeyler, acı şeyler, hatta hiç düşünmemeye çalışıyordum. Oraya uğrasam onu aynı yerde beden hareketleri yaparken yahut da bir kayanın üstünde bir yerinde kalmış hafif bir beyazlığı karartırken yakalayacağıma emindim. Bu adam hakkında o günler, geçmiş sene fazla bir ilgi duymadım desem yeri. Merak ettim ama doğrusu tahkik etmek, kim olduğunu öğrenmek, onunla konuşmak isteği pek mühpem şekilde belirdi bende. Yalnız şunu kestirdim ki bu adam bizim köyde oturmuyor. İlk vapurla geliyor, son vapurla dönüyor. Onu biraz küçük görerek, alay ederek günlerce seyretmiş, unutmuş gitmiştim. Günler böylece geçti. Yaz da başını alıp gitti. Gitmese canımızı sıkacaktı. Kış insanlarını, kış eşyasını, kış yemişlerini, kış yemeklerini özlemiştik bile. Kış da bizi bekletmedi. 3 gün içinde geldi. 3 gün evvel denize giriyorduk. Bu soğuk ne, dedik. Kahvelere kapandık. Meyhanelere girip çıktık. Rengimiz uçtu gitti. Birbirimizin vücudunu göremez değil, hayal bile edemez olduk. Sonra yaz birdenbire yine geldi. 1947 yazı. Bu yazın ben hep onun yıkandığı yerde denize girdim. Orası sakin, kimsesiz bir yerdir. İnsan istediği gibi denize giriyor, istediği gibi hülya kuruyor, hatta nasıl itiraf etmeli, istediği gibi jimnastik yapabiliyordu. Evet, can sıkıntısından, bazen keyfimden ben bile jimnastik yaptım. Bir öğle üstüydü. O yeşil, küçük çamın altında soyundum. Uzağa birkaç kişi gelip benim tarafıma baktılar. Aldırış etmemezlik edemedim. Jimnastiği kestim. Oturdum bir kayaya, düşündüm. İşte tam bu sırada bir adam çıka geldi. Montgomery elbiseler giymişti. Başı çırılçıplaktı. Ama sağlam bir boynu, ensesi vardı. Her halinden bizim memleketin insanına benzemiyordu. Soyunmadan evvel kayalara oturup bir cigara içti. Sonra ağır ağır benim çamın yanındaki çama doğru yürüdü. Bana bakmadan soyunmaya başladı. Daha ceketle kısa gömleğini çıkarmadan onu tanımıştım. Geçen seneki adamdı. Bir aralık benim tarafımı bakınca artık dayanamadım. Bu sene, dedim, jimnastik yok mu? Güldü. Bu sene yok jimnastik, dedi. Bu sene yalnız yatmak. Siz, dedim, ecnebi, ben Macar, dedi. Oturduk konuştuk. Yanımdaki köpeğe fena fena baktı. Kedi, dedi, kedi. Kedi iyi, yok köpek. Köpek insan gibi fena huy, fena huy. Nasıl fena huy? Çok sadık hayvan. Sadık fena. Köpek, insan nasıl huy var, alıyor. Budala bir hayvan. Karaktersiz hayvan. Ama kedi çok sadık. Vuruyor pençe, çalıyor, koparıyor. Var karakter kedi. Büyük karakter. Kediyle köpeğin farklarını, kedinin meziyetlerini sayıp döktü. Öylesine sayıp döktü ki artık köpeğimi sevemez oldum. Kedi temizdi. Karakter sahibiydi. Şahsiyetti. Vahşiydi. Kendine fenalık yapıldı mı köpeklik yapmazdı. Atardı pençeyi. Cesurdu. Niçin bu sene jimnastik yapmıyorsunuz? Yapmıyor jimnastik. Çünkü bu sene düşman yok. Birisi bana bir fena laf söylemiş, ben kızmış ama bakmış vücut zayıf, dayak yiyecek. Bir yaz yaptı kültür fizik. O fena söylemiş bana. Tuttu yakasından onu. Pan, pan. Dövdünüz mü? Oh, çok. Nasıl? Bir çocuk gibi güldü. Mavi gözleri, ciddi karakter sahibi bir adamın nasıl sevimleşeceğini ifade bakımından pek canlıydı. Denize doğru yürürken, yok ben köpek dedi, ben kedi. İnsan gibi bir şey, huy. Elin ayağını sımsıkı bağladım, bir köşeye oturttum. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. Hiddetinden zangır zangır titriyordu. Suratı sapsarıydı. Ama bu sarılığın korkudan çok hiddetten doğduğuna eminim. Onun kızması da bir şeye yaramaz. Bir şey yapacağından değil, çözsem üzerime atılacağını sandıran bu hiddet, dakikasında sertliğini bırakıp eriyiverecek. Ama onu bırakır mıyım hiç? Zevk duyuyorum onu kıskıvrak bulundurmaktan. Sana ne, sana ne yahu diye haykırıyordu. Bana mı ne dedim deli gibi. Bana ne olur mu? Bütün şu gördüklerin, tarlalar, evler, şehirler, saadetler hepsi tehlikede. Mübalağa ettiğimi bile bile konuşuyordum. Yok, o kadar da değil demiş bulundu. Hemen atıldım. O kadar değil demek bile ne kadar kötü olduğunu bak kendin söylüyorsun dedim. Sana elbette o kadar kötü gelmez. Bir düşün bak, kömürcünün yazını, buzcunun kışını, ski yapana yazı, denizde yüzene kışı. Düşünmeye dalmasından istifade ettim. Görüyorsun ya bak haksızlığını dedim. Seni böyle sımsıkı tutmalı ki. Beni bırak, beni bırak diye haykırmaya başladı. Tövbe mi dedim. Tövbe etmeyeceğini biliyordum. Riyakarlığı da bir türlü nefsine yediremiyordu. Aklı başına gelmiş. Efendi, sen mübalağa ediyorsun diyordu. Bir zaman sustuk. Baktı ki kararım kati gibi yalvarmaya, tövbe etmeye hem de öylesine bir daha yaparsam Arap olayım demeye başladı ki. Düşünür gibi yaptım. Sonra zehir gibi gülümseyerek. Yutar mıyım hiç dedim. Riyakarlık ediyorsun, yalan söylüyorsun. Tavuk kıçına döndün. Tövbe tutmazsın dedim. Durdum. Yüzüne fena fena baktım. Ayıp değil mi sana yalancılık dedim. Evet hakkın var ayıp dedi. Ama zorluyorsun insanı. Sen de bilirsin ki bu işin tövbesi yoktur. Günahkar tövbe eder dedim. Ben günah nedir bilmem ki dedi. Sen kötüsün kötü dedim. Hah öyle söylersen belki anlaşırız. Kötülük bunun neresinde dedi. Şurasında burasında diye gösterdim. İnandıramadım. Neredeyse o beni kötülük olmadığına inandıracaktı. Kötülük kötülük diyorsunuz dedi. Böylece asıl kötülüğü maskelediğinizi, asıl kötülüğü bunlarla kurduğunuzu ne zaman anlayacaksınız dedi. Devam etti. Eskiden bilmeyerek böyle yaptığınızı umar, saffetinize saygı duyardım. Şimdi mahsus asıl büyük kötülüğü saklamak için küçük kötülükler, masum kötülükler icat ettiğinizi biliyorum diye diskur geçmeye başladı. Susturdum. Sus köpek dedim. Hangi asıl büyük kötülük? Asıl büyük kötülük hak yemektir, hak dedi. Biz hak yiyenleri de başınıza tac ediyorsunuz. Siz yan kesicileri, hırsızları bile hafiften seversiniz. Siz katilleri bile benden üstün görürsünüz. Korkarsınız onlardan. Cezalarını çekip af edildikten sonra kahvelere girdiği zaman ayağa kalkarsınız. Ben öyle kahvelerde, öyle katillere ayağa kalkan, öyle başkanlar, öyle muhtarlar, öyle zenginler, öyle muteberan gördüm ki. Bırak bu boş lafları dedim. Sen kendine bak. Ben kimseye kötülük etmiyorum dedi. Kötülük ettiğimi bilsem, bu meselede bilip bilmemek arasında fark yoktur dedim. Artık laf dinlemiyordu. Küçük küçük kötülükler icat edip en büyük kötülüğü, en kodamanını çaresiz dertler gibi telakki ettiniz diyordu. Sonra haksızlıktan, kötülükten yapılmış, kodaman kötülükten yapılmış dünyamda benim çaresizliğimi, tek umudumu, tek yaşama vesilemi, tek sevincimi, tek kötülüğünü, evet, tek kendi halinde zararsız kötülüğümü. Sımsıkı bağladım değil mi? Elin ayağını çözdüm. Hadi dedim, ne halin varsa gör, Allah belanı versin. Köşeden bir fırlayış fırladı, sanki uçuyordu. Sanki dışarıda bütün imkanlar onu dört gözle bekliyorlardı. İlk fırsatta kafasını taşa vurmaması için %90 şansı olması lazımdı. Ona bu ön şansı da vermemek için arka yollardan koştum. Başvuracağı kapıların hepsine değilse bile birkaçına uğradım. birkaçı bile onun %10 şansını %1'e indirebilirdi. Sakın ha dedim. Onu çözdüm. Çözmüş bulundum. Şimdi gelecek. Gelirse gelsin dediler. Ne demek gelirse gelsin? Hani şerefiniz? Hani haysiyetiniz? Hani şuyunuz buyunuz? Hepsi tehlikeye düşer. Amma da yapıyorsun ha dediler. Baktım ki onlar da işi hafif tarafından alıyorlar. Ben de biliyorum ya bu hadiseye bu kadar önemin layık olmadığını, iş olsun diye onun keyfine mani olmak için böyle yapıyordum. Canım mesele o değil dedim. Mesele onu tazip etmek, canını sıkmak, keyfine mani olmak. Parası var ya yeriz dediler. Canım dedim ona vereceğiniz zevkle para ölçülebilir mi? Hem de nasıl dedikleri zaman birdenbire şaşırıverdim. Öyle ya, ona verecekleri zevkin paradan daha kıymetli olduğunu yalnız o ve ben düşünebiliyorduk. Yoksa ben de bilmeyerek tıpkı onun gibi birisi miydim? Ona fenalık etmekle kendi kendime mi zulüm ediyordum? Bunun üzerinde fazla düşünmek istemedim. Sinek kovar gibi bu düşünceyi kovdum. Ona fenalık etmenin bana verdiği büyük zevki düşündüm. Hayır dedim. Bu size göre, bana göre öyle. Ama ona göre paranın hiçbir kıymeti yoktur. Sizin vereceğiniz güzel şeylerin karşısında. Peki sen ne istiyorsun, ne yapalım istiyorsun dediler. Beni dinlerseniz dedim, hem paranızı alırsınız hem de onu bütün zevklerinden mahrum edersiniz. Nasıl dediler, nasıl mı dedim. Kolay, o gelip yanaşacak. Aradığı şeyler görünüşte masum şeylerdir. Ahbaplık, muhavere, dostluk, samimiyet. Hepsini veriyor gibi gözükürsünüz. O sizden isteyeceği şeyi muhakkak en sona saklayacaktır. Siz onu bildiğiniz halde hem biliyor hem bilmiyor gibi yapacaksınız. O son kozu her zaman elinde tuttuğunu sanacaktır. Tam o kozu oynadığı zaman birdenbire onu bir koz olmadığını, sadece bir boş kağıdı beyhude yere elinde tuttuğunu, elinizdeki ikili kozla keserken anlayacaktır. Ama siz o zamana kadar insanlığınızdan bütün fedakarlıkları yapacaksınız. Zararı yok. Peki bunun ne faydası var? O zaman o sizden, kendinden, dünyadan, paradan, yoldan, görünür görünmez, tadılır tadılmaz her şeyden iğrenecek. Sonra? Sonrası ebenin kuşağı. Siz? Peki peki uzatma. İstediğini yaparız dediler. Akşamüstü kendi kendisine eve döndü. Onu bağladığım yere çömeldi. Bacaklarını dikti, kafasını elleriyle sakladı. Parça parça beyaz düşmüş saçlarını çeker gibi okşadım. Ne o yahu dedim, ne bu halin? Keşke beni bırakmasaydın dedi. Şurada elim kolum bağlı otursaydım. Ne oluyor sana böyle canım dedim. Anlat bakalım. Neler anlatmadı ki zavallı. Benim teori olarak verdiğim nasihatı tatbikat sahasına öylesine geçirmişler ki ben bile zevkimden ürperdim. Şimdi ne yapacaksın dedim. İstediğin oldu dedi. Beni bağlamana hacet yok şimdiden sonra. Şimdiden sonra böylece oturacağım. Bir yerlere gitmeyeceğim. Peşinde koşmayacağım zevkimin. Ha, nihayet imana geldin. Aferin dedim. İşte böyle olmanı derken biliyordum ki daha sabah olmadan, gün yalancıktan ağarmaya başlarken bütün imkanlar şehrin ve hayatın içinde ışık ışık, benek benek yanıp sönmeye başlayacaklardır. Gün doğduğu zaman onu akşam bezgin ve küskün sindiği köşeden çoktan fırlamış, şehrin içine karışmış bulacağımı biliyordum. Bir gün onu o köşede gözleri beyazlarına kadar açık ölmüş buluncaya kadar.